Ayrım 10.
Taiz şehri, ulaşım sistemleri ve Mukbene'ye giden yolla ilgili hatırlayabildiğim her şeyi kağıda döktüm. Yol boyunca görülen işaret levhalarını ve köyleri sıraladım. Bir kez daha aktif biçimde plan yapabildiğim için sevinçli bir heyecan duyuyordum. Oturup insanların yeni haberler vermek için telefon etmelerini beklemekten çok daha iyiydi. Yeniden kontrolü elimize alıyorduk ve bu bana iyi geliyordu. Daha fazla şey hatırladıkça çay fincanları gelmeye devam ediyordu. Bu sefer kesin bir amaç uğruna çalıştığımız için hatıralarım kitabı hazırlarken olduğu kadar acı gelmiyordu. Koruyucu meleklerimiz sonunda gelmişti ve bunun heyecanıyla nefeslerimizi tutuyorduk. Onlara aklıma gelen her bilgi kırıntısını vermek istiyordum. Bir akşam yaptığımız bütün çizimleri gözden geçirirken yeterince ayrıntılı değil dedim. Çeşitli mevkiler arasındaki tam mesafeleri bilmeleri gerekir. Oralardan ne görebileceklerini, köylüler tarafından ne zaman fark edilebileceklerini bilmek için bu dağların tam yüksekliklerini öğrenmeleri gerekir. Buna uygun Yemen haritaları bulmalıyız. Ertesi gün Birmingham'daki tüm kitapçıları dolaştım. Ama hiçbirinde belli başlı kentleri gösteren atlaslardan başka bir şey çıkmadı. Tezgahtarlardan birinden yardım isteyince bana Londra'da aynı zamanda seyahat acentesi de olan bir harita dükkanı tavsiye etti. Bir sonraki gün trenle Londra'ya gittim. Harita dükkanı Covent Garden ile Leicester Square arasındaki Long Acre üzerindeydi. Dünyada hayal edebileceğiniz her yerle ilgili aklınıza gelebilecek her türde kitap vardı. Keşke burayı daha önceden biliyor olsaydık diye düşündüm. Annemin elinde böyle haritalar olsaydı, haberleştiğimizde yerimizi saptamakta o kadar zorluk çekmeyecekti. Ashuba ve Hokkaid köylerinin isimlerini bile veren bir harita satın aldım ve eve Birmingham'a dönmek üzere yola koyuldum. Kalbim heyecandan güm güm atıyordu. Bu kez başaracaktık. Şiddet uygulayacak adamlar tutmamız gerekse de kardeşimle çocukları geri alacaktık. Şimdi işi yapacak adamlarla kendim buluşmak istiyordum. Başka bir buluşma ayarlayacağım diyerek söz verdi annem. Birkaç gün sonra Birmingham'ın Bangor kesiminde bulunan Post House oteline gelmemiz söylendi. Bir iş yerine benzeyen sıradan bir otelin önünde park ederken içimde bir şeylerin hop oturup hop kalktığını hissediyordum. Dimdik önüne bakıp hiçbir şey konuşmayan annemin gergin ve düşüncelere dalmış olduğunu görebiliyordum. Sonra birlikte arabadan çıkıp otele doğru yürüdük. Lobide iki kadın, iki erkek bizi bekliyordu. Kadınlardan biri Judy'di. Judy annemi tanıdı ve bizi selamlamak için hepsi ayağa kalktı. İsminin Jackie olduğunu söyleyen diğer kadın İngiliz aksanıyla konuşuyordu. Judy ile iki adam, kocası Don Finney ile Don'un çok eski arkadaşı olarak tanıtılan, sakin ve sırım gibi bir adam olan Ken, Amerikalıydı. Patronları Don'du herhalde. Annemle daha önceden tanışamadığı için üzgün olduğunu belirtti. Ne yazık ki İzlanda'dan birkaç çocuk kaçırmaya çalışırken yakalanmış ve hapse atılmıştı. İlk buluşmaya bu yüzden Judy gelmişti. Don bir hayli sıradan görünen, pek uzun olmayan, kısa saçlı, üzerine gelişi güzel bir kot pantolon ile gömlek geçirmiş bir adamdı. Kitabın kapağında resmi olan adamı sordum. Sanırım iş yapacağımız adamın o olacağını kurmuştum kafamda. Dave artık aktif görevlere katılmıyor dediler. Yine de örgütün işleriyle çok ilgili. Eğitim çalışmalarında hala onun çiftliğini kullanıyoruz. Tanıştığım en sakin ve rahat insan grubuydu. Hemen güvenli ellerde olduğumuzu hissetmiştim. Tanrı en sonunda yastığına hıçkırdığım dualarıma cevap vermiş, bütün sıkıntılarımızı ortadan kaldıracak bir grup soğukkanlı, yetenekli ve eğitimli insan göndermişti. Her şey yoluna girecekti. Bütün yapmamız gereken onlara ihtiyaçları olan bilgiyi vermek ve bir sonraki aşamada ne olacağını söylemelerini beklemekti. Annemle benim o ana dek olduğumuz gibi umutsuzsanız her şey yapar ve size bir çıkış yolu sözü veren herkese inanırsınız. Hikayemizi bir kez daha anlatırken iki kadın da ağlamaya başlamıştı. Duyguları tamamen samimi gözüküyordu. Bu insanlarla tanışınca doğal olarak geleceğe iyimser bakmaya başlamıştık. Adamlar masanın üstüne yayılmış, harita önümüzde olarak beni sıkı bir şekilde saatlerce sorguladılar. Tehlikeli bir durumun yükümlülüğünü nasıl almaları gerektiğini bilen eyleme hazır askerler gibi konuşuyorlardı. Yemenlilerin İran-Irak savaşı sırasında radarlarını alçalttıklarını ve bunun içeri dışarı uçmayı güçleştirdiğini söylediler. Yere çok yakın kalmamız gerekecek dediler. Neden bahsettiklerini anlıyormuş gibi hiçbir şey söyleyemeden kafamı salladım. İşi onlara bırakmaktan mutluydum. James Bond benim hayatımda gerçek olmuştu. Buraya kadar bir sorun görünmüyor dediler nihayet. Eylemimizin hızlı bir giriş çıkış olması gerekiyor. Yerde gerçekleşecek bir iç soygun. İşin içinde birçok çocuk olduğundan kamuflaj üniformaları ve bayatıcı silahlarla donatılmış 8-10 adam almamız gerekecek. Onlara ihtiyacımız olacak dedim. Bu insanların ellerine geçirdikleri İngiliz çocukları nasıl koruduklarını bilemezsiniz. Yakalanırsanız sizi vururlar. Ayrıca medyayı da sakinleştirmek için bir şey kullanmamız gerekebilir. Çünkü muhtemelen aklı başından gidecek ve neler olup bittiğini anlayamayacaktır. Tek derdi çocuklarını korumak olacaktır. Çocuklar sorun değil diyerek bizi yatıştırdılar. Zaten bu yüzden geniş bir ekiple gidiyoruz. Don annemi Judy ile ilk buluşmanızdan sonra birkaç adımımızı etrafı kolaçan etmeleri için Yemen'e gönderdik. Bazı fotoğraflar çektiler dedi. Sonra büyütülmüş baskıları önümüzdeki masanın üzerine yaydı. Şaşkınlıktan ağzım açık kalmıştı. Gerçekten de Aşube'ye kadar sızmışlar ve yukarıdaki tepeden Nadia'nın evinin çatısının fotoğrafını çekmişlerdi. Diplomatların bize sık sık girilmesi imkansız dedikleri bir köye ulaşmışlardı. Gerçekten oraya gidip keşif fotoğraflarıyla geri dönmüşlerdi. İnanmak çok zordu. Fotoğraflar o kadar keskin ve ayrıntılıydı ki kendimi neredeyse orada hissetmiş ve her şeyi yeniden kendi gözlerimle görmüştüm. Fotoğrafı çekerlerken Nadia'nın aslında evde olduğunu hayal edince gözlerime yaşlar dolduğunu hissettim. Demek ona bu kadar yaklaşmışlardı. Onu kurtarmak için ilk adımı atmışlardı. Başka bir fotoğraf kurtarıcılardan birini yoldaki mukbene levhasının yanında poz verirken gösteriyordu. Köye ilk götürülüşümde bu levhanın yanından geçtiğimizi hatırlayınca bedenimi bir titreme aldı. Onları helikopterle alacağız diye açıkladı Don. Helikopterin bekleyeceği en uygun yeri bulduk. Böylece adamlar neye uğradıklarını anlamadan çabucak atlayıp uzaklaşabileceğiz. Ayrıca herkesi ülke dışına kaçırmaya hazır bir tekneye ihtiyacımız var. Tekne nerede bekleyecek diye sordum. Haritayı yeniden önümüze yaydı ve Yemen'in neredeyse Afrika'ya ulaştığı Kızıldeniz'in güney uç noktasını işaret etti. Orada dedi. Cibuti'de. Aden Körfezi'nde Fransızca konuşulan büyük bir liman burası. Etiyopya'nın denize olan ana çıkışı. Güzel dedim. Fransızların bulunduğu bir yerse daha iyi. Fransız hükümeti bize yardım etmek için herkesten daha fazla gayret gösterdi. Herkesin oruç tutup gündüz uyuduğu Ramazan ayında gitmek istiyoruz dedi Don. Böylece daha az dikkatli olacaklar ve ortalıkta daha az adam gezinecek. Onlar uyanıp ne olup bittiğine bakana kadar biz çoktan havada olacağız. O kadar hakim ve işin erbabı gözüküyorlardı ki daha önce bizimle hiç kimsenin bu şekilde konuşmamasına inanamıyordum. Konsolosluktakiler bu insanların gösterdiği çabanın yarısını bile göstermemişti. Üstelik bunun işlerinin bir parçası olması gerekiyordu. Nadia'nın iyi olup olmadığına bakmak için yıllar yılı sadece birkaç göstermelik girişimde bulunmuşlardı. Oysa Fransız kamuoyundan sonra konsolosluktan bir kadının Nadia ile görüşmeye gittiğinde yanlış kadınla konuştuğunu da biliyordum. Doğru ev bile değildi. Mukbene bölgesinin çok daha rahat bir kısmına gitmiş ve tamamen peçelere bürünmüş, doğru dürüst İngilizce konuşamayan bir kızla görüşmüştü. Kadın raporunda Nadia'nın bakabileceği hoş manzara ve modern eşyalarla dolu bir evden bahsediyordu. Nadia'nın böyle şeyler söylediğini aktarıyordu. Ben yok eve gitmek istemek. Gerçekten Nadia ile konuşan herkes İngilizce konuştuğu zaman hala Brummie ağzıyla konuştuğunu bilir. Doğru olmadığı açıkça görülen böyle raporların resmi onay mührüyle arşivlere geçtiğini biliyoruz. Durumumuzu ne zaman tekrar tartışmaya kalkışsak Nadia'nın neden böyle bir konuşma yapmayacağını açıklamamız gerekiyordu. Tabii bunun başka bir anlamı bir İngiliz yetkilisini yalancı olarak nitelendirmemiz veya en azından yetersiz olduğunu öne sürmemiz demekti. Yıllar boyunca Nadia'nın durumuyla ilgili böyle birçok resmi rapor almıştık. Hepsi de beklenmedik zamanlarda geliyorlardı. Çoğunlukla birisinin Nadia'yı görmeye gerçekten gittiğinden bile emin olamıyorduk. Bir raporda yetkili, kişisel fikrimce sersemlemiş ve ilaç almış gibi görünmesine rağmen iyi ve sağlıklı olduğunu söylüyordu. Ansızın böyle bir mektup geliyor ve onun için yardım alma ya da işin aslını öğrenme olanağı bulamadan zihnimizde Nadine'in yaşadığı koşulların dehşet tablolarıyla baş başa bırakılıyorduk. Artık bürokratların beceriksizliğinden tamamen kurtulabileceğimizi düşünüyordum. Otelde yaptığımız bu toplantı bittiğinde hayatlarımızı bu insanların ellerine teslim etmeye hazırdım. Sonra tatsız bir konuymuş gibi lafı paraya getirdiler. O anda elimde ne varsa onlara verirdim. Kitaptan gelen telif ücretleri katlanmaya başlamıştı. Biriktirebildiğim tüm parayı Nadia ve çocukları eve getirmek adına kurulmuş mücadele fonunun bir parçası sayıyordum. Eğer bu insanlar başarabilecekse o arada kazandığım her şey olduğu kadar kitaptan bundan sonra kazanacağım paraları da seve seve feda ederdim. Zamanlama harikaydı. Fransız yayıncılardan daha yeni 100 bin pound değerinde bir çek almıştım. Bana kalırsa para hayatımdaki diğer şeylerle kıyaslandığında gerçek değildi. Yayın ajansının bana uzattığı çekteki sıfırlara inanamıyordum. Nadia'yı İngiltere'ye yanıma getirebildiğim sürece paranın ne olacağı umurumda değildi. Don, operasyonu yürütmeye derhal başlayacaklarını ve bizi gelişmelerden sürekli haberdar edeceklerini söyledi. Sabırlı olmamız gerekecekti ki bu da zaten en tecrübeli olduğumuz alandı. Daha iyimser anlarımda Amerikalıların kurtarıcılarımız olduklarını kanıtlayacaklarına inanıyordum. Planlarını yaptıklarını, silah satın alıp bir helikopter ve tekne kiralayarak küçük özel ordularını hazırladıklarını hayal ediyordum. Hikayemizin doruk noktasına ve Nadia'nın çilesinin sonuna yaklaştığımıza inanmakta en ufak bir sakınca görmüyordum. Ne zaman paraya ihtiyaçları olsa annem bana söylüyordu. Seve seve ödüyordum. Böyle bir operasyonun pahalıya patlayacağı muhakkaktı. İlk önce organizasyonun masraflarını karşılamak üzere 20 bin pound istediler. Banka hesabımdaki paranın doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki CTU diye bilinen bir şirketin hesabına geçmesi için sürekli işlemler yapıldı. Anlaşılan şirket özellikle bu işi yürütmek için kurulmuştu. Ne gibi işlemler yapmak istediklerini aldırmıyordum. Planın işle ilgili yönünü çevreleyen gizem havası da operasyonun bir parçası gibiydi. Ne de olsa uluslararası hukukun sınırlarını çiğneyerek hareket ediyorduk. Yeni müttefiklerimizin belli önlemler almak istemelerini doğal karşılamak zorundaydık. Kısa bir süre sonra yeni bir buluşma istediler ve annemin bir arkadaşının evinde toplanmaya karar verdik. O ana kadar birçok araştırma yapmışlar ve bulgularıyla planlarının ayrıntıları bizi etkilemişti. Görünüşe göre mukbeneye inmeye hazır olacakları gün gittikçe yaklaşıyordu. Konuşmayı bitirdiğimizde vakit akşamüstü olmuştu. Bir sonraki aşamaya geçmek için bir çeke daha ihtiyaçları olduğunu söylediler. O gece uçakları kalktığı için acele ediyorlardı. Bankalar birkaç dakika sonra kapanacak dedim. Onlara telefon edip para almaya geleceğimizi söylemen lazım. Bankanın günün kapanış işlemlerini yaptığını bildiğimizden annemle arabayla yıldırım gibi kent merkezine gittik. Parayı çekip aceleyle geri döndük ve Amerikalılara teslim ettik. Birkaç ay içinde bizden 85 bin pound almışlar ve görevi gerçekleştirmeye hazır olduklarını söylemişlerdi. Bir şeylerin ters gitmesi halinde Nadia ve çocukların gerçekten zarar görme ihtimalinden duyduğum tedirginliğin yanı sıra iyimserliğim de artıyordu. Tabii bu şüpheleri hemen aklımın bir kenarına itiyordum. Göze almak zorunda olduğumuz bir riskti bu. Amerikalılar her ihtimale karşı önlem aldıkları konusunda bizi temin etmişlerdi. Onlara inanmak zorundaydık. Kendilerine güvenen, endişe uyandırmayan insanlardı. Annem onlarla hemen her gün iletişim halindeydi. Elinde cep telefonu numaraları vardı ancak aradığında nerede olacaklarını asla bilmiyordu. Bazen ortadan kaybolmadıklarından emin olmak için günde 2-3 kez onlarla konuşuyordu. Onun adına hiç rahatsız olmadan ödediğim 500 poundluk bir telefon faturası gelmişti. Annem ve Yana ekibi ziyaret etmek ve onlara biraz daha para götürmek için Carolina'ya bile uçtular. Evlerine gidip aileleriyle tanıştılar. Annem operasyonu başlatmak için ellerinden geleni yaptıklarına tamamen güveniyordu. Bizimkinin yanı sıra başka işlere de baktıklarını söyleyip duruyorlar. Böylece biz onlara ulaşmaya çalışırken neden devamlı seyahat ettiklerinin açıklamasını yapmış oluyorlardı. Kendilerini sırf bizim olayımıza yoğunlaştırmış olduklarını düşünmek isterdik. Ama bir anlamda hizmetlerinin çok talep gördüğünü ve dünyanın her yanında kurtarma operasyonlarında tecrübe kazandıklarını bilmek de cesaret vericiydi. Nadia ile çocukları kurtarabileceklerine duydukları güven hiçbir zaman sarsılmadı. Ayrıca bizi şanslı olduğumuzu ikna etmelerine göz yumuyorduk. Annem aslında onların kendisini hiç aramadıklarını fark etmişti. Aksine onları hep annem arıyor ve bu durumu çok meşgul insanlar olmalarını yoruyordu. Bütün işlerin istedikleri kadar pürüzsüz gitmediğini söylemekte çok dürüstüler. Her zaman işin içinde bir risk payı bulunduğunu işaret ediyorlar ve onları anlayışla karşılıyorduk. Ne de olsa yasaları çiğniyorlardı. Ve Don'un İzlanda'da başına geldiği gibi her an tutuklanabilirlerdi. Her gecikme için son derece inandırıcı açıklamaları vardı. Anlaşılan yine beklememiz gerekiyor ancak bu defa en azından bir şeyler yapıldığını ve gelişmelerle ilgili konuşabileceğimiz insanlar olduğunu biliyorduk. Muhammed'in ya da Govad'ın ateşli bir tartışmanın ortasında verdikleri sözler yerine getirmelerini veya bir milletvekilinin vaat ettiği soruşturma yapıp bizi aramasını beklemek gibi değildi. İlk buluşmamızdan bir yıl sonra Amerikalılar bizi arayıp işe başlamaya hazır olduklarını ve her şey için 100 bin pound daha gerektiğini söylediler. Bu aşamaya gelmelerinin bu kadar uzun zaman alması çok titiz bazı temel çalışmalar ve hazırlıklar yaptıklarını düşünmemize neden olmuştu. Bu kadar büyük bir parayı başlangıçta isteselerdi herhalde ödemeye daha gönülsüz olurduk. Bazı kaynaklardan bir kurtarma operasyonu için normalde toplam 80 bin pound'dan daha fazla istemediklerini biliyordum. Ve bizimkinin fiyatının bu derece yüksek olmasına şaşırmıştım. Yine de onlara güvenim tamdı. Görünüşe göre o ana kadar verdikleri her sözü tutmuşlardı. "Neden bu kadar pahalıya patlıyor?" diye sordum annemi. "Çocuklar yüzünden," diye açıkladı annem. "Daha önce işin içinde bu kadar çocuğun olduğu hiçbir iş yapmamışlar. Daha fazla adam ve organizasyon gerektiriyor. Onca riski göze alamazlar." Açıklaması bana mantıklı gelmişti. Devam etmeleri için parayı vermekten çekinmedim. Annem ve Yan'ın ne yaptıklarını biliyor olmaları gerekir diye düşündüm. O zamana kadar Amerikalılarla uzun süredir temas halindeydiler. Böylece toplam 185 bin poundu bankaya yatırıp operasyonun sürdüğü ya da tamamlandığını haber almak üzere beklemeye koyulduk. Günler haftalar birbirini izledikçe olup bitenleri düşünmemeye çalışıyordum. Sadece çok yakında bir gün bizi şaşırtmaları için dua ediyor ve günlük yaşantımı hiç bozmadan sürdürüyordum. Bazen anneme haber alıp almadığını ve neden her şeyin bu kadar sessiz yürüdüğünü soruyordum. Her zaman geçerli bir mazeret vardı. Ya başka bir işleri çıkmış oluyordu, ya doğru zaman değildi, ya da bazı iç sorunlarını halletmeleri gerekiyordu. Yemen'de neler olduğundan her zaman haberleri var gibiydi ve bu da harekete geçmemek için bir süre neden öne sürmelerini yetiyordu. Önemli bir kişi taizde kalıyor ve örneğin güvenlik önlemleri arttırılmış oluyorsa bu harekete geçmek için kötü bir zaman anlamına geliyordu. Onlar profesyoneldi. Biz de kararlarına güveniyorduk. Aslında Yemen'deki olayları bu kadar yakından takip etmeleri en azından harekete geçmeye yakın olduklarını hissettiriyordu bize. Annem söyledikleri her şeyden hemen ikna oluyor, ben de sesimi çıkarmadan durumu kabulleniyordum. En uygun zamanın geldiğine karar vermedikçe Mukbeni'ye gitmelerini istemezdim zaten. Böyle bir eylem için tek bir şans vardı ve o da kaçırılırsa başka bir fırsat doğmazdı. Bu yüzden içimde büyüyen huzursuzluğa gem vurup sesimi çıkarmadım. Operasyonla ilgili haberleşmede aktif rol alacak gücü bulamıyordum kendimde. Annemin önemli gelişmeler olması halinde benimle iletişime geçeceğini bildiğimden her şeyi ona bırakmaktan memnundum. Ne var ki haftalar ve aylar birbirini kovalıyor ve biz hala haber alamıyorduk. İyimser olduğum zamanlar operasyonun gerçekleşmekte olduğunu hayal ediyor ve Nadia'nın sonunda eve döneceğini düşünerek kendimi bir heyecan dalgasına kaptırıyordum. Kötümser anlarımda ise hedefimizin asla gerçekleşmeyeceğine ya da ekibin yola çıktığına fakat yolda bir felaketle karşılaştıklarına kanaat getiriyordum. Sonunda annemin de endişelenmeye başladığını fark ettim. Konuştuğumuzda şaşkın ve sinirliydi. Her zaman sigara üstüne sigara içiyordu. Aklındaki bazı düşüncelerin onu rahatsız ettiğini anlayabiliyordum. Ama bana söylemiyordu. Birlikte olduğumuz bir gün, "Anne, senin canını sıkan bir şey var," dedim. "Neler oluyor?" İlk başta söylemek istemedi. Kaçamak cevaplar verip konuyu geçiştirmeye çalıştı. Ama ben üsteledim. Oturduk ve annem Amerikalıların hiçbir şey yapmayacaklarından şüphelenmeye başladığını itiraf edene kadar konuştuk. İçine attığı duygular yüzünden gerilmiş sesiyle "Hiçbir şey yaptıkları yok," dedi. Bazen aynı şüphelerden kendim de rahatsız olmama karşın onu sakinleştirmeye çalışarak "Onları sıkıştırma anne," dedim. Amerikalıların sahneye çıktıklarından bu yana annemin sarıldığı bu küçük umut kırıntısında kaybetmesine dayanamazdım. Bir şey yapacaklarsa zamanını kendileri ayarlayacaklardır. Günün birinde bizi şaşırtabilirler. Bize telefonla arayıp bir yerlerde onları karşılamamızı söyleyebilirler. Onca yılı acı ve bekleyişe geçirdik. Biraz daha beklesek mi çıkar? Fakat daha sonra onları telefonla ulaşmamız bile gittikçe zorlaştı. Cep telefonları artık cevap vermiyordu. Annem karınadaki evleri aradığında çocukları çıkıyor ve "Hayır, babam burada değil," diyorlardı. Başka bir ülkede, başka bir numarası da yok. Gittikçe dolandırıldığımızı ve bir daha onları ya da parayı göremeyeceğimizi düşünmeye başlıyordum. Bir kez daha bunun ardından neyin geleceğinden habersiz boş yere bekliyorduk. Olayların bu noktaya geleceğini kesinlikle tahmin edememiştim. 7. Muhasebeci ve vergi müfettişi. İlk başlarda ne zaman vergi dairesinden bir mektup veya fatura alsam kağıtta yazılı olan rakamı hemen öderdim. İyi para geliyordu ve ne için ödeme yapmam gerektiği hakkında bir fikre sahip değildim. Bu yüzden önce bir bildirim gelmesini beklerdim. Daha önce parayla hiç uğraşmamıştım. İngiltere'den ilk ayrıldığımda 15 yaşındaydım ve Yemen'de elime hiç para geçmemişti. Köylerde bütün para işlerini erkekler hallederdi. İngiltere'ye döndüğümde bir fabrikada çalışmak gibi girdiğim birkaç işte ücrette kesintiye neden olabilen vergilerle doğal olarak patronlar ilgileniyordu. Yalnızca hafta sonları bana verdikleri parayı alır ve hiç soru sormazdım. Böyle konular beni hiç ilgilendirmezdi. Örneğin sigorta ödemesini bildiren bir mektup alırsam şehir merkezindeki vergi dairesine gider ve onlara bir çek verirdim. Karşılığında bir makbuz alır ve her şeyi hallettiğimi düşünerek eve dönerdim. Başka işlemler yapmam gerekip gerekmediği aklıma bile gelmezdi. Fransa ve Almanya gibi ülkelerden büyük telif ücretleri gelmeye başladığında parayı banka hesabıma yatırıyor, ihtiyacım olduğu zaman çekiyordum. Gelirim muazzam ölçüde fazla gözüktüğü için hiçbir zaman tümüyle harcayabileceğimizi hayal edemiyordum. Vergi dairesi ödemem gereken vergi miktarını belirtseydi hiç şikayet etmeden öderdim. Vergi bildirimleri gelmeye başlamadan önce bir yıllık süre tanındığının ve yasal açıdan bu faturaları almam gerektiğinin farkında değildim. Bilseydim bile muhtemelen daha farklı davranmazdım. Ne de olsa her şeyi halletmeye yetecek para var gibiydi. Ancak bizi hesaplarına yaklaşık 200 bin pound aktarmayı ikna eden CTO'yu hiç hesaba katmamıştım. On binlerce poundluk vergi faturaları gelmeye başladığında ödeyecek hiç param kalmamıştı. Paranın büyük kısmı Amerika'daki CTO'ya gitmiş, geri kalanında Nadi'yi kurtarmak amacıyla giriştiğimiz kampanya yürütmek veya maddi sıkıntıya düştüklerinde akrabalara ve dostlara yardım etmek üzere harcanmıştı. Her seferinde geriye ne kadar kalacağını hiç düşünmeden çekler yazıyor ve istediğim miktarda nakit para çekiyordum. Ayrıca kabarık telefon faturalarımız ve annem ve yanımın Yemen'e yaptıkları yolculuk vardı. Bütün harcamalar bir araya gelince bankada hiç paramız kalmamıştı. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Bu yüzden aptalca bir tavırla sorunun kendiliğinden ortadan kalkmasını umut ederek hiçbir şey yapmamaya karar verdim. Yayın ajansının yüklü bir çek daha yollayacağını ve sonra vergi dairesine gidip işleri yoluna koyabileceğimi düşünüyordum. Bekleyip ne olacağını görecektim. Üst üste yığılan mektup ve faturalara aldırış etmiyordum.